Ayrım 29.
Sayfa 276. Prenses Maria özellikle onu severdi. Bir gün Fedoyuşka bir kandilin başında karanlık bir odada kendi yaşamını anlatırken, Prenses Maria'nın zihninde dünyada yalnız onun doğru yolu bulmuş olduğu düşüncesi o kadar güçlü bir biçimde yer etti ki, kendisi de diğer diğer dolaşmaya karar verdi. Fedoyuşka gidip yattıktan sonra Prenses Maria bu konuda uzun uzun düşünmüş, sonunda ne kadar tuhaf sayılırsa sayılsın, diğer diğer dolaşmasının gerekli olduğu kanısına varmıştı. Tasarısını yalnız bir din adamına, Rahip Akinfi'ye açtı. O da Prenses Maria'nın bu düşüncesini doğru buldu. Prenses Maria, sözde hacı kadınlara bir armağan vermek bahanesiyle kendisine tam bir hacı kadın giyimi hazırladı. Bir gömlek, bir kaftan, bir de siyah mendil. Sık sık bu eşyaları gizlediği komodine yaklaşıyor, önünde durarak kararsızlık içinde artık tasarısını yerine getirmesinin zamanı gelip gelmediğini soruyordu kendi kendine. Hacı kadınların öykülerini dinlerken sık sık onların dudaklarından kendiliğinden dökülen ama Prenses Maria'ya derin bir anlamı varmış gibi görünen sözlerden heyecana kapılıyordu. O kadar ki birkaç kez her şeyi bırakıp evden kaçacak duruma geldi. Hayalinde kendisini sırtında kaba bir giysiyle, bir elinde değnek, öbür elinde çıkınla, kıskançlıktan, sevgiden, isteklerden sıyrılmış, tozlu yerlere düşmüş bir kutsal tasvirin bulunduğu yere giden, en sonunda da artık acının, ahların, vahların olmadığı, yalnız kıvanç ve mutluluğun bulunduğu yere ulaşan Fedoyuşka olarak görüyordu. Bir yere gelir, orada dua ederim. Daha oraya alışmaya, orasını sevmeye vakit bulamadan daha ileriye giderim. Ayaklarımda güç kalmayıncaya kadar yürürüm, sonra herhangi bir yere yatar ölürüm. En sonunda da acının, ahların, vahların olmadığı o ölümsüz sakin limana ulaşırım diye düşünüyordu. Ama sonradan babasını, hele küçük Koko'yu görünce cayıyor, sessizce ağlıyor, bir günahkar olduğunu duyumsuyordu. Çünkü babasıyla yeğenini Tanrı'dan çok seviyordu. 4. kısım 1. Kutsal kitap, ilk insanın cennetten kovuluncaya kadar mutluluğunu sağlayan şey, çalışmaması, boş oturma tutkusu aynı biçimde kalmıştı ama uğradığı lanet hala üzerinde bir yüktür. Bunun nedeni de yalnız ekmeğimizi ter dökerek elde etmek zorunda olmamız değildir. Benliğimizin ruhsal yapısından ötürü boş oturmaktan huzur duyamayız. Boş durduğumuz zaman gizli bir ses suç işlediğimizi söyler hep. Eğer insan boş durduğu halde yararlı olduğunu, görevini yerine getirdiğini duyumsayabilseydi, o zaman ilkel mutluluğun bir yönüne kavuşabilirdi. İşte böyle zorunlu ama kusur sayılmayan bir tembellikten bütün bir asker sınıfı yararlanmaktadır. Askerlik görevinin de en çekici yönünü bu zorunlu ve kusur sayılmayan tembellik oluşturur der. Nikolay Rostov, Denisov'dan teslim aldığı süvari bölüğüne komuta ederek 1807'den sonra Pavlogradski alayında hizmete devam ederken bu mutluluğu tam anlamıyla tadıyordu. Rostov oldukça değişmiş, iyi yürekli bir delikanlı olmuştu. Belki de Moskova'daki dostları onu bir bakıma kötü davranışlı sayacaklardı ama arkadaşları, astları, üstleri onu sevip sayıyorlardı. Kendisi de yaşamından memnundu. Son zamanlarda, daha doğrusu 1809 yılında evden gelen mektuplarda annesi gittikçe daha sık işlerin bozuldukça bozulduğunu, artık eve dönmenin zamanı geldiğini, yaşlı annesi ve babasını rahata kavuşturup sevindirmesi gerektiğini ima ediyordu. Bu mektupları okurken onu yaşamın karmaşasından uzaklaşarak sakin, rahat yaşadığı bu çevreden çekip almak istiyorlar diye bir korku duyuyordu. Duyumsuyordu ki er geç gene o düzeltilmesi gereken bozuk işlerin, kahyaların tuttukları hesapların, tartışmaların, dalaverelerin, sosyeteyle olan ilişkilerin, Sonya'nın aşkının ve ona verilen sözün kendisini beklediği yaşam bataklığına dönmek gerekecekti. Bütün bunlar çok zor, karışık şeylerdi. Bu yüzden Nikolay annesinin mektuplarına beylik bir hava taşıyan soğuk yanıtlar yazıyordu. Bunlar hep sevgili anneciğim diye başlayıp söz dinler oğlunuz diye sona eriyor. Ama Nikolay bu mektuplarda ne zaman dönmek düşüncesinde olduğunu kesinlikle açıklamıyordu. 1810 yılında annesiyle babasından Natasha'nın Bolkonski ile nişanlandığını, yaşlı prens onay vermediği için düğünün bir yıl sonraya bırakıldığını bildiren bir mektup aldı. Bu mektup Nikolay'ın gururunu yaraladı, bayağı üzdü onu. Önce ailede herkesten çok sevdiği Natasha'dan ayrılacağına üzülüyordu. İkincisi, olayları bir süvari subayına yakışan bir açıdan inceleyince, bu işler olduğu sırada evde bulunmayışına canı sıkıldı. Bulunsaydı o Bolkonski denilen adama onunla akrabalığın hiç de öyle büyük bir onur olmadığını, eğer Natasha'yı gerçekten seviyorsa o kaçık babasının onayını almadan da işi yoluna koyabileceğini söylerdi. Bir an Natasha'yı nişanlı olarak görmek için izin almayı düşündü, kararsızlık içinde bocaladı ama o sıra manevra zamanıydı. Sonra Sonya ile ilişkiler ve karışık işler aklına takıldı ve gene gizli olarak yazan annesinden bir mektup aldı. İşte bu mektup onu yola çıkmaya zorladı. Eğer Nikolay gelip işin başına geçmezse, bütün çiftliğin haraç mezat satılacağını, hepsinin sokakta kalacağını yazıyordu Kontes. Kont o kadar zayıf iradeliydi, Mitenka'ya o kadar inanıyordu, öyle iyi yürekliydi ve herkes onu öylesine aldatıyordu ki her şey gittikçe kötüleşiyordu. Kontes, Tanrı aşkına sana yalvarıyorum. Eğer beni ve bütün ailemizi mutsuz etmek istemiyorsan hemen gel diye yazıyordu. Bu mektup Nikola'yı etkiledi. Genç adamda görevinin ne olduğunu kavrayan bir sağduyu vardı. Şimdi yola koyulmak gerekiyordu, ister ordudan ayrılarak, ister izinli olarak. Bunun niçin zorunlu olduğunu bilemiyordu ama öğle uykusundan uyanınca, uzun bir süredir eğer vurulmamış azgın bir tay olan Doru Mars'a eğer vurulmasını buyurdu. Terden köpük içinde kalan atın sırtında eve döndüğü zamanda Lavruşka ile Denisov'un uşağı Rostov'un yanında kalmıştı. Ve o akşam gelen arkadaşlarına izin almak için dilekçe verdiğini ve eve gideceğini bildirdi. Genelkurmay'dan kendisini çok ilgilendiren bir şeyi yüzbaşılığa yükseltilip yükseltilmeyeceğini, son manevralardaki başarısı için Anna nişanını alıp alamayacağını öğrenmeden Kont Goluhovski'ye 2000 rubleye satacağına bahse giriştiği ve pazarlığını yaptığı kır atlı Troika'yı satmadan gideceğini düşünmek ne kadar güç ve tuhaf gelirse gelsin, süvarilerin maskotları Pana Paşazdetskaya onuruna verecekleri balonun onsuz yapılacağını düşünmek ne kadar inanılmaz bir şey olarak görünürse görünsün, bu aydınlık, bu güzel çevreden, her şeyin saçma ve karışık olduğu bir yere gitmek zorunda olduğunu biliyordu. İzin kağıdı bir hafta sonra geldi. Yalnız alaydaki arkadaşları değil, bölükteki arkadaşları da Rostov'a kişi başına 15 rubleye mal olan bir şölen verdiler. Şölende iki orkestra çalıyor, iki de koro bulunuyordu. Rostov, binbaşı Basov'la birlikte trepak oynadı. Sarhoş subaylar onu kucaklayıp altı okka ettiler. Bu arada yere düşürdüler. Üçüncü süvari bölüğünün erleri onu gene altı okka ettiler ve hurra diye bağırdılar. Sonra Rostov'u kızağa koydular, ilk durak yerine kadar uğurladılar. Kremençuk'tan Kiev'e kadar Rostov'un düşünceleri her zaman olduğu gibi hala hep geride süvari bölüğündeydi. Ama yarı yolu geçtikten sonra artık kır atlı Troika'yı, yüzbaşılığa yükselmeyi ve Panna Borjozovkaya'yı unutmaya, huzursuzluk içinde kendi kendine Obradnoye'de her şeyi nasıl, ne durumda bulacağını sormaya başladı. Eve yaklaştıkça daha derin, hem de çok daha derin olarak, sanki vicdanla ilgili duygular arayla ters orantılı yer çekimi yasasına bağımlıymış gibi kendi evini düşünüyordu. Obradnoye'ye varmadan önce son durakta arabacıya vodka için 3 ruble verdi. Eve gelince de bir çocuk gibi soluk soluğa koşarak basamaklardan yukarı çıktı. Buluşmanın verdiği heyecandan ve beklenen şeylerle karşılaşılan şeylerin karşılaştırmasından doğan tuhaf bir doyumsuzluk, her şey eskisi gibiymiş, ne diye acele ettim sanki duygusundan sonra Nikolay evdeki eski yaşama ayak uydurmaya başladı. Annesiyle babası eskisi gibiydiler, yalnız biraz yaşlanmışlardı. Onlardaki tek yenilik tuhaf bir huzursuzlukla eskiden hiç olmayan arada bir düştükleri anlaşmazlıklardı. Nikolay kısa bir süre içinde bunun işlerin kötü gitmesinden ileri geldiğini anladı. Sonya artık 20 yaşındaydı. Daha fazla güzelleşmiyordu, olduğundan daha fazla şeyler de vaat etmiyordu. Ama onda olanlar da yeterliydi. Nikolay geldiğinden beri genç kızın bütün varlığı mutluluk ve sevgi saçıyordu. Onun bu sadık, bu sarsılmaz sevgisi Nikolay'da sevindirici bir etki yapıyordu. Onu en çok şaşırtan da Petya ile Natasha'ydı. Petya artık büyümüş, 13 yaşına gelmiş, yakışıklı, neşeli ve zekasından ötürü yaramaz, aynı zamanda sesi artık değişmeye yüz tutmuş bir çocuktu. Natasha'ya gelince Nikolay ona uzun uzun şaşkınlıkla bakıyor, gülerek ''Hiç de eskisi gibi değilsin'' diyordu. ''Çirkinleştim mi yoksa?'' ''Tam tersine, ama üstüne bir ağır başlılık çökmüş.'' Bunu söyledikten sonra fısıldayarak sordu. ''Demek prenses olacaksın ha?'' Natasha sevinçle ''Evet, evet, evet'' dedi. Genç kız ona Prens Andrei ile olan gönül serüvenini, onun Obradnoye'ye gelişini anlattı, sonra ona prensin son mektubunu gösterdi. ''Nasıl, sevdin mi?'' diye sordu. ''Ben şimdi sakinim, mutluyum artık.'' ''Çok sevindim, o iyi bir insandır.'' ''Söyle bakayım bana, ona çok mu aşıksın?'' Natasha, ''Nasıl anlatayım bilemiyorum ki'' diye yanıt verdi. ''Daha önce Boris'e, öğretmene, Denisov'a aşık olmuştum. Ama bu hiç o duygulara benzemiyor. İçimde bir sessizlik, sarsılmaz bir duygu var. Biliyorum ki dünyada ondan daha iyi bir insan bulunamaz. Bu da bana öyle bir esenlik, öylesine bir mutluluk veriyor ki hiç de eskisi gibi değil.'' Nikolay, Natasha'ya düğününün bir yıl ertelenmesinden hiç hoşnut kalmadığını açıkladı. Ama Natasha, bunun başka türlü olamayacağını, prensin babasının isteğine aykırı davranıp aileye girmesinin kötü bir şey olacağını, kendisinin de böyle istediğini kanıtlamaya çalışarak öfkeyle ağabeyine çıkıştı. ''Sen hiçbir şey anlamıyorsun'' diyordu. Nikolay ona hak vererek sustu. Kız kardeşine bakarken sık sık şaşkınlığa düşüyordu. Hiç de öyle sevgilisinden ayrı düşmüş, aşık bir nişanlı kıza benzemiyordu. Durulmuş, suskunlaşmıştı. Aynı zamanda eskisi gibi neşeliydi. Bu Nikolay'ı şaşırtıyor, dahası onu Bolkonski ile evleneceğine inanmaya zorluyordu. Kız kardeşinin yazgısının artık karara bağlandığına bir türlü inanamıyordu. Onu Prens Andrei ile birlikte hiç görmediği için bu duygu daha da güçleniyordu. Tasarlanmış olan bu evlilikte aksayan bir şey var gibi geliyordu ona. Niçin ertelendi, niçin nişanlanmadılar diye düşünüyordu. Bir gün annesiyle kız kardeşinin durumunu konuşmaya dalınca, şaşkınlık ve bir bakıma memnunlukla, annesinin de aynı biçimde kimi vakit bu evlenmenin olacağına inanmadığını ayrımsadı. Annesi, kızının ilerideki evliliğinin getireceği mutluluğa karşı her annede uyanan gizli bir hoşnutsuzluk duygusuyla Prens Andrei'nin mektubunu oğluna göstererek, ''Bak ne yazıyor'' demişti. ''Aralık ayından önce gelemeyecekmiş. Onu orada alıkoyan nedir acaba? Kesinlikle hastalıktır. Zaten sağlık durumu çok iyi değildi. Sen bunu Natasha'ya söyleme. Onun neşeli göründüğüne bakma. Artık genç kızlık çağının son günlerini yaşıyor. Ben onun her mektup alışında ne hale geldiğini biliyorum.'' Bunları söyledikten sonra sözlerini ''Her neyse, Tanrı vere de her şey iyi gitse'' diye bitirmişti. Prens çok iyi bir insan. 2. Nikolay gelişinin ilk günlerinde ciddi, dahası somurtkandı. O saçma çiftlik işlerine yakında karışmak zorunda kalacağı için üzülüyordu. Annesi onu bu işler için çağırmıştı. Bu yükü omuzlarından bir an önce atmak için gelişinin 3. günü Natasha'nın ''Nereye gidiyorsun?'' sorusuna karşılık vermeden öfkeyle kaşları çatık olarak Mitenka'nın küçük evine gitti, her şeyin hesabını getirmesini buyurdu. Ama her şeyin hesabı dediği neydi? Nikolay bunu korkuya ve şaşkınlığa kapılan Mitenka'dan daha az biliyordu. Mitenka'nın hesap verişi de konuşması da uzun sürmedi. Küçük evin sofrasında bekleyen muhtar, yaşlılar kurulu başkanı ve sorgu memuru, Korku ama aynı zamanda memnunlukla, genç kontun gittikçe daha çok yükselen, en sonunda uğultu durumunu alarak kulakları çınlatan sesiyle birbiri arkasına dökülen sövgülerini ve korkunç sözlerini işitiyorlardı. ''Haydut, nankör herif seni geberteceğim it. Karşında babam yok senin. Soyup soğana çevirdin, hırsız.'' Sonra bu adamlar aynı memnunluk ve korkuyla genç kontun kıpkırmızı bir durumda gözleri kanlanmış olarak ''Defol, gözüm görmesin seni alçak, bir daha buraya adım atmayacaksın.'' diye bağırıp Mitenka'yı yakasından çektiğini, dışarı çıkardığını, sözlerinin uygun bir yerinde büyük bir çeviklikle dizini büküp Mitenka'nın kaba etine bir tekme attığını gördüler. Mitenka, Palas Pandras kendisini altı basamaktan aşağı atarak koştu, sık ağaçların arasına saklandı. Bu ağaçlık Obradnoye'de suç işleyenlerin sığınağı olarak bilinen bir yerdi. Kentten sarhoş dönünce bu ağaçlığa saklanırdı Mitenka. Obradnoye'de oturup Mitenka'dan saklananlardan birçoğu da bu ağaçların kurtarıcı özelliğini bilirdi. Mitenka'nın karısı ve baldızları temiz bir semaverin kaynadığı ve küçük küçük parçalardan dikilmiş, kabartılmış bir yorganla örtülü, yüksek kahya karyolasının bulunduğu odanın kapısından başlarını çıkarıp odaya korkulu yüzlerle baktılar. Genç kont soluğu tıkanarak onlara hiç önem vermeden kararlı adımlarla yanlarından geçerek eve gitti. Evde hizmet eden kızlardan küçük evde olup bitenleri öğrenen kontes, bir yandan artık işlerin düzeleceğini düşünerek rahatladı, diğer yandan oğlunun üzerinde bunun nasıl bir etki yapacağını düşünerek kaygılandı. Birkaç kez parmaklarının üzerine basarak onun odasının kapısına yaklaştı, kulak verdi. İçeride Nikolay pipo üstüne pipo içiyordu. Ertesi günü yaşlı kont oğlunu bir köşeye çekerek utangaç bir gülümseyişle, ''Biliyor musunuz oğlum, boşuna öfkelenmişsin. Mitenka bana her şeyi anlattı.'' dedi. Nikolay, ''Burada bu saçma ortamda hiçbir zaman hiçbir şeyi anlamayacağımı biliyordum.'' diye düşündü. ''Deftere o 700 rubleyi yazma işine kızmışsın. Oysa bu aktarılmış, sen öteki sayfaya bakmamışsın.'' ''Babacım, alçağın hırsızın biri o, biliyorum. Ne yaptıysa yaptı. Ama eğer istiyorsanız bundan böyle ona hiçbir şey söylemem.'' ''Hayır oğlum.'' Kont da utanç duyuyordu. Karısının çiftliğini kötü yönettiğini ve çocuklarının karşısında suçlu olduğunu duyumsuyor ama bu durumu nasıl düzelteceğini bilmiyordu. ''Hayır, senden rica ediyorum, işlerle sen ilgilen. Yaşlıyım ben.'' ''Hayır babacığım, eğer hoşunuza gitmeyen bir şey yaptıysam beni bağışlayın. Ben sizin gibi becerikli değilim.'' Nikolay kendi kendine, ''Tanrı cezasını versin bu köylülerin de, bu paraların da, o toplama aktaranın da.'' diye düşünüyordu. ''Bir zamanlar İskambil'de 6 eli hesaplamasını bilirdim ama toplam aktarımından hiçbir şey anlamıyorum. O günden sonra da bir daha işe karışmadı. Yalnız bir gün kontes oğlunu yanına çağırdı, elinde Anna Mihailovna'nın 2000 rublelik bir senedi bulunduğunu söyleyerek bu senedi ne yapacağını sordu. Nikolay, ''Şöyle yapacaksınız.'' diye karşılık verdi. ''Bunun bana bağlı olduğunu söylemiştiniz. Ben Anna Mihailovna'yı da Boris'i de sevmem. Ama onlar hem bizim dostumuzdur hem yoksul insanlardır. Onun için böyle yapacağız.'' Bunu söylerken senedi yırtmıştı. Bu davranışıyla yaşlı kontesi hıçkıra hıçkıra ağlattı. Ondan sonra genç Rostov, artık hiçbir işe karışmadı, büyük bir heyecan ve tutkuyla onun için daha yeni olan ama o zamanlar yaşlı kontun çiftliklerinde geniş ölçüde yapılan sürek avına merak sardı. 3. İlk donlar başlamıştı artık. Sabah ayazları güz yağmurlarıyla ıslanan toprağı donduruyordu. Tutam tutam olmuş kışlık ekinler parlak yeşil renkleriyle, yazdan kalan ve hayvanlarca çiğnenmiş açık sarı hasat artıklarından ve kızıla çalan çizgi çizgi kara buğdaylardan ayırt ediliyordu rahatça. Ağustos'un sonunda kış için sürülmüş kara tarlalarla yazlık ekinler arasında yeşil adalar gibi görünen ormanlar ve tepeler şimdi parlak birer ada olmuşlardı. Boz tavşan artık tüylerini yarı yarıya dökmüştü. Tilki yavruları oraya buraya koşuşmaya başlamış, kurt yavruları da köpeklerden büyüyecek olmuştu. Av için en iyi zamandı. Genç ve ateşli bir avcı olan Rostov'un köpekleri artık yalnız ava alışmamış, bu işte o kadar yorgun düşmüşlerdi ki avcıların yaptığı genel toplantıda köpeklerin 3 gün dinlendirilmelerine ve 16 Eylül günü daha hiçbir avcının avlanmadığı ve bir kurt sürüsünün bulunduğu Dubrava'dan başlayarak sürek avına çıkmaya karar verildi. İşte 14 Eylül günü işler bu durumdaydı. Avcılar o gün akşama kadar evde kaldılar. Hava ayazdı, soğuk ısırıyordu ama akşama doğru hava kırılmaya, yumuşamaya yüzeldi. 15 Eylül günü genç Rostov sabahleyin sırtında robe de chambre'la pencereden dışarı bakınca öyle bir sabah gördü ki av için bundan daha iyisi olamazdı. Sanki gök eriyor ve rüzgarsız toprağa doğru iniyordu. Havadaki tek devinim incecik nem ya da sis damlacıklarının yukarıdan aşağı doğru kaymasıydı. Bahçenin çıplak dallarından saydam damlalar sarkıyor, biraz önce dökülmüş yaprakların üzerine düşüyordu. Sebze bahçesinde toprak haşhaş ekilmiş gibi siyah siyah ve ıslak görünüyor, biraz ileride sisin donuk nemli örtüsüne karışıyordu. Nikolay dış kapının ıslak çamurlu ayaklardan kirlenmiş sahanlığına çıktı. Çürüyen yaprak ve köpek kokusu vardı ortalıkta. Siyah alacalı, geniş sağrılı dişi köpek Milka, siyah parlak gözleriyle sahibini görünce yerinden kalktı, arkaya doğru gerindi, tavşan gibi yere sindi, sonra birden fırlayarak Nikolay'ın üstüne atılıp burnunu, bıyıklarını yaladı. Bir başka tazı, sahibini görünce sırtını eğerek kendini çiçekli yoldan kapının önündeki sahanlığa attı, kuyruğunu kaldırdı ve Nikolay'ın ayaklarına sürtünmeye başladı. Bu sırada hem bir bas hem de bir tenor karışımı, o öykünülmesi olanaksız avcı seslenişi duyuldu. Ohoy! Köşeden köpek bakıcısı ve avı sürmekle görevli, kırlaşan saçları Ukrayna usulü yandan tıraş edilmiş, yüzü buruşmuş avcı Danilo, elinde kıvırcık bir kırbaç, yüzünde yalnız avcılara özgü, o her şeyi küçümseyen, güven dolu tavırla göründü. Beyin karşısında Çerkes kalpağını çıkardı, ona küçümsüyormuş gibi baktı. Bu küçümseme efendisi için bir hakaret anlamı taşıyordu. Ama Nikolay biliyordu ki her şeyi küçümseyen, her şeye tepeden bakan Danilo kendi adamıydı ve iyi bir avcıydı. Nikolay bir av havası, bu köpekler, bu avcı karşısında tıpkı bir aşığın sevgilisinin karşısında duyduğu heyecana benzeyen ve ona bütün eski acıları unutturan, karşı durulması olanaksız bir avcılık ateşinin bütün varlığını sardığını ürkeklikle duyumsayarak Danilo dedi. Köpekleri ava saldırtmaktan kızılmış bir ses, "Buyur sayın kontum, ne buyurursunuz?" diye sordu. Ve kaşlarının altından iki siyah göz, susmuş olan küçük beye baktı. Bu gözler, "Ne o, dayanamayacak mısın yoksa?" der gibiydi. Nikolay, Milka'nın kulaklarının arkasını kaşıyarak sordu. "Hava güzel değil mi? Köpekle de atla da ne av kovalanır değil mi?" Danilo karşılık vermeden gözlerini kırpıştırıyordu. Bir an sustuktan sonra o kalın sesiyle, "Uverka'yı gün doğarken dinlemeye gönderdim." dedi.